Atom ve molekül. Fear Roxby Cox, Max Personage.
Ayrım 4.
Kinetik kuram. Bütün maddelerin hareket eden moleküllerden yapıldığı düşüncesine kinetik kuram denir. Kuram adını hareket ediyorum anlamına gelen Yunanca kineo sözcüğünden almıştır. Kinetik kuram şöyle der. Tüm maddeler hareketli, küçük parçacıklardan yapılmıştır. Farklı maddelerin parçacıkları farklı boyutlardadır. Parçacıklar ısındıkça daha hızlı hareket eder. Hafif parçacıklar ağır olanlardan daha hızlı hareket eder, aynı sıcaklıkta. Bir katının parçacıkları birbirine çok yakındır ve yer değiştirmeksizin titreşir. Bir sıvıda parçacıklar birbirlerinden daha uzaktadır, daha fazla enerjileri vardır ve birbirleri etrafında hareket eder. Gazlarda ise parçacıklar birbirlerinden çok uzaktadır ve boş buldukları hacmi doldurmak üzere hızla, gelişigüzel hareket eder. Brown hareketi. 1827'de İngiliz biyolog Robert Brown, 1773-1858 sıvılarda ve gazlarda toz parçacıklarının hareketini ilk kez gözlemledi. Brown, parçacıkların gelişigüzel hareket ettiğini gördü. Ancak neden hareket ettiklerini bilmedi. Parçacıkların canlı olduğunu sandı. Brown'un gördüklerinin açıklaması 20. yüzyıla Almanya doğumlu bilim adamı Albert Einstein 1879-1955 parçacıkların hareketinin nedenlerini bulana kadar bekleyecekti. Einstein, toz benzeri parçacıkların hareketini havayı oluşturan görünmez moleküllerin çarpması olduğu açıklamasını getirdi. Parçacıkların sıvılarda ve gazlardaki bu hareketine Robert Brown'un anısına Brown hareketi denir. Maddenin halleri. Katı, sıvı ve gaz maddenin farklı halleridir. Madde her zaman aynı halde kalmaz. Sıcaklık maddeyi oluşturan moleküllerin halini değiştirebilir. Örneğin aşağıdaki tencerenin içindeki suyun bir kısmı buhara dönüşmüştür. Sıvı gaz olmuştur. Donan su buz olur, yani katılaşır. Katı durumdaki bu tencereyi oluşturan moleküller birbirine yakın dizilmiştir. Bir yerden diğerine hareket edemez. Oldukları yerde titreşirler. Buhar bir gazdır. Birbirine uzak moleküllerden oluşmuştur. Bu moleküller daha da uzaklaşarak bir odaya yayılabilir. Su birbirine değen ve birbiri üzerine kayabilen moleküllerden oluşmuştur. Bu yüzden de her şekle girebilir. Suyu karıştırabilmemizin nedeni moleküllerinin birbirinden kolayca ayrılabilmesidir. Isı ve tepkimeler. Maddeler arasında iki tür tepkime olur. Fiziksel değişimler, hal değişimleri gibi ve yeni maddelerin oluşumuna neden olan kimyasal tepkimeler. Isı her iki tepkimeyi de hızlandırır. Bunu görebilmek için iki bardak alın ve birine soğuk su, diğerine de sıcak su doldurun. Bardakların ikisine de aynı anda birer kaşık tuz atın ve inceleyin. İki bardakta da tuz çözünecektir. Çünkü tuz parçacıkları birbirlerinden ayrılır ve su molekülleriyle karışır. Ancak sıcak su dolu bardakta tuzun daha hızlı çözündüğünü göreceksiniz. Sürtünme. Ellerinizi birbirine sürterek ısı yaratabilirsiniz. Ne kadar hızlı sürterseniz elleriniz o kadar ısınır. Çok hızlanırsanız acımaya başlar. Sürtündükçe derinizdeki moleküller birbirlerine çarpar ve daha hızlı hareket eder. Sürtünme adını verdiğimiz bir kuvvet, katılardaki moleküllerin birbiri üzerinden kaymasını önler. Sürtünme kuvvetini kullanarak ateş yakabiliriz. Örneğin bir ağaç parçasında açacağınız bir deliğe kuru yapraklar tıkıştırıp, bir çubuğu deliğe sürterseniz yaprakları tutuşturacak ısıyı elde edebilirsiniz. Bu yöntem dünyanın bazı yerlerinde hala kullanılmaktadır. Yayınım. Hava akımının olmadığı bir odada bile kokular odanın bir ucundan diğerine yayılabilir. Mutfakta yemek pişerken diğer odalardan kokusunu alabilirsiniz. Bunun nedeni pişmekte olan yemekten kaçan gaz moleküllerinin çevreye yayılmasıdır. Kurtulan moleküller havayı oluşturan moleküllerle karışır, ocaktan uzaklaşıp buldukları hacme yayılır ve bu hacmi doldurur. Parçacıkların bu biçimde hareket ederek karışmasına yayınım denir. sıvılarda yayını. Yalnızca gazlar değil, daha yavaş olarak sıvılarda yayılır. Bunun nedeni, sıvı moleküllerinin gazlarda olduğundan daha yakın düzenlenmiş olması ve belli bir hacmi daha uzun sürede doldurmalarıdır. Örneğin, bir kavanoz suya atacağınız bir damla mürekkebin yayılıp suyu boyaması uzun bir süre alacaktır. Büyük moleküller. Bazen atomlar makromolekül denilen büyük moleküller halinde birbirlerine bağlanır. Makro, Yunanca büyük anlamına gelir. Atomlar arasındaki bağlar güçlüdür. Ancak bazı makromoleküllerin zayıf noktaları vardır. Buralardaki atomlar birbirine bağlanamamıştır. Böylesi makromoleküllerin yapılarının bazı kısımları zayıf çekim kuvvetleriyle bir arada durur. Plastikler, seramikler, cam ve insan yapımı elyaflar makromoleküllerden oluşan maddelerdendir. Plastikler, politen, perspex ve PVC plastik maddelerden birkaçıdır. Plastikler insan yapımıdır ve polimerleşme denilen bir işlemle üretilir. Polimerleşme, monomer adı verilen küçük moleküllerin uzun zincirler oluşturacak biçimde birbirine bağlanmasıdır. Bu zincirler de birbirlerine bağlanır ve kocaman moleküller oluşur. Monomerlerin bağlanmasıyla oluşan bu moleküllere Yunanca'da çok parçalı anlamına gelen polimer adı verilir. Plastiklerin işimize yarayan yönü, farklı monomerleri birleştirerek belirli bir kullanıma yönelik plastik hazırlayabilme olanağıdır. Bazı plastik türleri ısıtıldıklarında yumuşar çünkü polimerleri birbirine bağlanmamıştır. Bunlara ısıl plastik denir. Diğer plastiklerse ısıtıldıklarında erimez çünkü polimer zincirleri birbirine bağlıdır. Bunlara da ısıl kararlı plastikler denir. Politen ve PVC çok farklı özellikleri olan iki plastik maddedir. Politen yiyecek sarmak için idealken PVC çok daha sağlamdır ve giyecek, bavul yapma gibi işlemlerde kullanılır. Bilinen polimerlerin monomerlerini ısıtıp karıştırarak yeni plastik maddeler yaratılabilir. Seramikler. Seramik maddeler de polimerler gibi yapılır. Ancak polimerlerden farklı olarak her seramik molekülü bir kristaldir. Kristal molekülleri kovalent bağlarla bağlanmışlardır. Kristallerin belli değişmez yapıları vardır. Çoğu değişmez geometrik biçimli, keskin kenarlı ve düz yüzeylidir. İnsan yapımı seramiklerin hemen hemen hepsi sodyum, kalsiyum, manezyum gibi birkaç element ve kil içerir. Kil, küçük silisyum dioksit ve alüminyum oksit kristallerinden oluşmuştur. Fırınlanmış kil kap kaçak yapımında kullanılır. Kil, henüz yumuşak bir çamur halindeyken biçimlendirilir, sonra da bir fırında pişirilir. Fırınlama işlemi, kristallerin birbirlerine bağlanarak sert bir seramik oluşturmasını sağlar. Sıvı lavın kristalleşmesiyle oluşan ve kayaları oluşturan kristaller doğal seramiklerdir. Ardıvazda bulunan bazı seramiklerse yüksek sıcaklık ve basınç altında kalmış kilden oluşmuş ve doğa tarafından pişirilmiştir. Seramik kristallerinin yapısının en zayıf kısmı kenarlarıdır. Tıpkı keten kumaşta küçük bir yırtığın büyüvermesi gibi seramikteki küçük bir çatlakta hemen yayılır. Seramik maddeler yalıtkan olmalarına karşın bilim adamları etkin iletken olan yeni seramik çeşitleri geliştiriyor. Bu yeni seramik maddelere yüksek sıcaklık süper iletkenleri deniyor ve genelde kilde bulunmayan bileşiklerden yapılıyorlar. Bu yalnızca hayranlık uyandıran bir gelişme olmakla kalmıyor, süper iletkenlerin gelecekte elektriksel donanımlarda da kullanılabileceği anlamına geliyor. Cam. İster inanın, ister inanmayın, cam bir sıvıdır. Diğer sıvılar gibi cam da akar. Ama çok yavaş olarak, yüzlerce yıllık eski camların dip taraflarının daha kalın olmasının nedeni budur. Geçen zaman boyunca cam aşağı doğru akmıştır. Cam kristallerden yapılmamıştır. Makromolekül zincirleri arasında düzenli bağlantılar yoktur. Bu yüzden de çok sağlam değildir. Sıradan bir camda oluşan çatlak yayılır. Çatlayan noktadaki atomlar çok şiddetli gerilim altındadır ve birbirlerinden ayrılır. Cam genellikle insanlar tarafından kum ve kireç taşı kullanılarak yapılır. Ancak zaman zaman yanardağlarda cam yapar. Bu doğal cama obsidyen denir. İnsan yapımı elyaflar. En sık rastladığımız insan yapımı elyaflardan biri naylondur. Takım elbiselerden çoraba kadar her tür giysi yapımında kullanılır. Naylon, 1930'larda DuPont şirketi için çalışan Vaz H. Carothers, 1896-1937 tarafından yönetilen bir bilim adamları ekibi tarafından yaratılmıştır. Carothers ve ekibi birçok polimer denemişti ama naylonu çok özel kılan ince iplikler halinde çekilebilmesiydi. Bu iplikler giysi yapımında kullanılabiliyordu. Biliyor muydunuz? NASA, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, uzay mekiklerinin dışını kaplamak üzere olağanüstü özellikleri olan yeni bir çeşit seramik tuğla geliştirdi. Dünyaya geri dönen bir uzay mekiğinin dış yüzeyinin sıcaklığı mekik atmosfere girdiğinde oluşan sürtünmeden dolayı çok yükselir. Mekiğin zırhı ısıyı geçiriyor olsaydı içerisi astronotların dayanamayacağı kadar sıcak olurdu. NASA'nın özel tuğlaları pirogratif adlı seramikten yapılıyor. Piro Yunanca'da ateş anlamına geliyor. Pirografit ısıyı içeri geçirmek yerine yanlara doğru iletiyor. Yani ısı uzay aracının içine geçmek yerine tuğladan tuğlaya geçiyor ve dağıtılmış oluyor. Periyodik tablo. Günümüzde kullanılmakta olan periyodik tablo, bildiğimiz elementleri, bunların simgelerini, atom numaralarını ve bağıl atom kütlelerini gösteren bir tablodur. Bir elementin tablodaki yeri metal mi, ametal mi yoksa yarı metal mi olduğunu ve sahip olduğu özellikleri gösterir. Periyodik tabloda elementler öylesine sıralanmıştır ki özellikleri düzenli yani periyodik bir biçimde değişir. Tablonun adı da buradan gelmektedir. Günümüzde bilim adamları bu düzenliliğin var olduğunu biliyor ama tablo ilk kez nasıl ortaya çıktı? 19. yüzyıl boyunca birçok bilim adamı elementleri atomlarının büyüklüğüne göre sıraya koyan şemalar yapmaya çalıştı. Amaç, bir atomun büyüklüğü ile özellikleri arasında bir ilişki bularak bunu göstermek ve benzer büyüklükteki atomlar arasında benzerlikler keşfetmekti. Aslında bir atomun büyüklüğü atomun kütlesi demektir. Karbon 12'yi temel alarak bir atomun kütlesini diğer atomlara bağlı olarak hesaplamak mümkündür. Buna bağıl atom kütlesi denir. Bir elementin bağıl atom kütlesi, izotoplarının kütlelerinin ortalamasıdır. Bunu bir elementin atomlarının ortalama kütlesi olarak da düşünebilirsiniz. Bir elementin bağıl atom kütlesi hep aynıdır. İlk denemeler. Elementlerin özelliklerinde bir düzenlilik bulmak üzere yapılan ilk çalışmalar, Alman kimyacı Wolfgang Döbereiner 1780-1849 tarafından yapıldı. Döbereiner, bazı elementlerin üçlü gruplar halinde düzenlenebileceğini fark etti ve bu gruplara üçlü adını verdi. Belirli bir gruptaki bir element, gruptaki diğer iki elemente benzer özelliklere sahipti. Döbereiner, ayrıca elementleri bağıl atom kütlesi sırasına koyduğunda ortadaki elementin bağıl atom kütlesinin diğer iki elementin bağıl atom kütlelerinin ortalamasına hemen hemen eşit olduğunu gördü. Daha sonraları İngiliz kimyacı John Newland 1837-1898 elementleri sekizli gruplar halinde ayırdı ve bunlara oktav adını verdi. Ancak Newland'ın oktavları bilim adamlarınca pek dikkate alınmadı.
Ayrım sonu.